Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 54 Şimşon, En Güçlü Ama En Zayıf Adam. Bu bölüm, Hakimler 13 ile 16'ya dayanmaktadır. Yaygın sapkınlığın arasında, sadık insanlar İsrail'in kurtuluşu için Tanrı'ya yalvarmaya devam ettiler. Görünürde herhangi bir cevap gelmemesine rağmen, Filistin zulmünün ilk yıllarında düşman kuvvetlerini alt etmek için Tanrı'nın seçtiği bir çocuk doğdu. Manoah'ın çocuksuz karısına Yahve'nin meleği göründü ve İsrail'i kurtaracak çocuğu dünyaya getireceğini söyledi. Melek, kadının nasıl davranması ve çocuğa nasıl bakması gerektiğini öğretti. Bundan böyle, şarap ya da içki içmemeye dikkat et. Murdar bir şey de yeme. Çocuğun saçları kesilmemeli. Doğuştan nezir gibi Tanrı'ya adanmalıydı. Doğum öncesi eğitimin önemi. Hata yapabileceklerini düşünen koca şöyle dua etti. Ya Rab, gönderdiğin Tanrı adamının yine gelmesini, doğacak çocuk için ne yapmamız gerektiğini bize öğretmesini dilerim. Melek tekrar göründüğü zaman Manoah şöyle sordu. Söylediklerin yerine geldiğinde çocuğun yaşamı ve göreviyle ilgili yargı ne olacak? Melek, karın kendisine söylediğim her şeyden sakınsın diye karşılık verdi. Asmanın ürününden üretilen hiçbir şeyi yemesin, şarap ve içki içmesin, murdar bir şey yemesin. Buyurduklarımın hepsini yerine getirsin. Vaat edilen, çocuğun gelecekteki bu önemli görevi yerine getirebilmesi için hem annenin hem de çocuğun alışkanlıkları özenle düzenlenmeliydi. Çocuk, annenin iyi ve kötü alışkanlıklarından etkilenecekti. Bu neden kadın özüne hakim olmalı, kendini inkar etmeli ve çocuğun iyiliğine öncelik vermeliydi. Bilge olmayan danışmanlar, annenin her isteğinin ve arzusunun yerine getirilmesi gerektiğini öğütlerler. Ne var ki anne, Tanrı'nın buyruğuyla sıkı bir öz denetim uygulamaya çağrılmaktadır. Anneler gibi babalar da bu sorumluluğu paylaşmaktadır. Anne babanın dengesizliği yüzünden çocuklar bedensel, zihinsel ve ahlaksal güçten yoksun kalmaktadır. Alkol bağımlıları ve tütün tiryakileri kendi tutkularını, kirli kanlarını ve bozuk sinirlerini çocuklarına da geçirmektedirler. Şehvet tutkunları da kutsal olmayan arzularını ve iğrenç hastalıklarını soylarına aktarırlar. Böylece her kuşak giderek daha çok alçalmaktadır. Çocukların sağır, kör, hastalıklı ve geri zekalı doğmasından genellikle ana babalar sorumludur. Doğum öncesi etkilerin önemi birçok kişi tarafından hafife alınmıştır. Ancak bu İbrani ana babaya gökten verilen öğüt, yaratıcının bu konuya önemli eğildiğini göstermektedir. Ana babalar titiz bir eğitimle doğru alışkanlıkların oluşmasına ön ayak olmalıdır. Tanrı, İsrail'in gelecekteki hakiminin ve kurtarıcısının şarap ya da kuvvetli içkiler kullanmamasını buyurmuştu. Öz denetim, iyi huyluluk ve benliği inkar dersleri çocuğa doğduğu andan başlayarak verilmelidir. Temiz ve kirli yiyecekler arasındaki ayrım. Temiz ve kirli yiyecekler arasındaki ayrım. Yiyeceklerin temiz ve kirli diye ayrılmaları akılcı ilkelere dayanmaktadır. Bu ayrım binlerce yıl boyunca Yahuda halkındaki şaşırtıcı canlılığın sırrıdır. Mideye baskı yapan, sindirimi zor yiyeceklerin kullanımı sağlığa zarar verir ve çoğu zaman sarhoşluğun tohumlarını atar. Bu konuda dengeli davranmak, zararlı yiyeceklerden kaçınmayı ve sağlıklı yiyecekleri seçmeyi gerektirir. Birçok kişi yiyecek alışkanlıklarının sağlıklarını, karakterlerini, dünyadaki etkinliklerini ve sonsuz geleceklerini nasıl etkilediğinden habersizdir. Beden zihne köle olmalıdır. Zihni beden yönetmemelidir. Şimşon'un kuvveti, Tanrı'ya sadakatinden kaynaklanıyordu. Manoah'a verilen tanrısal vaat, Şimşon'un doğumuyla yerine geldi. Çocuk büyüdükçe olağan dışı bedensel güce sahip olduğu görüldü. Şimşon da, ailesi de bu gücün onun kaslarına değil, kesilmemiş saçlarının simgelediği nezirliğine bağlı olduğunu biliyordu. Şimşon tanrısal buyruklara uysaydı, daha soylu ve mutlu bir geleceği olacaktı. Ancak putperestlerle beraberliği onu bozdu. Sora kasabası, Filistin ülkesinin yakınındaydı. Şimşon onlarla dost olmuştu. Filistin'in Timnat kasabasında yaşayan genç bir kadın, Şimşon'un kalbini çaldı. Şimşon bu kadını eş olarak almaya karar verdi. Annesiyle babası, akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki sünnetsiz Filistilerden kız almaya kalkıyorsun diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum dedi. Sonunda evlilik gerçekleşti. Erkeklik dönemine giren Şimşon, Tanrı'ya en çok sadık kalması gereken dönemde İsrail'in düşmanlarına bağlandı. Yaptığı seçimlerle Tanrı'yı nasıl daha çok yüceltebileceğini sormadı. Tanrı ilk önce kendisini yüceltmek isteyen herkesi onurlandırmayı vaat etmiştir. Ama kendi zevkine düşkün olanlar için hiçbir vaat yoktur. Karı ya da koca seçiminde kişiler genellikle kendi benliklerini zevklerine göre davranmaktadır. Taraflar Tanrı'ya danışmamakta ve onun yüceliğini dikkate almamaktadır. Şeytan, Tanrı halkının düşmanlarla ittifaka girmesini sağlayarak onların üzerindeki gücünü artırma peşindedir. Bunu yapmak için genellikle kutsal olmayan tutkuları harekete geçirir. Rab, halkına onun sevgisini tanımayan kişilerle birleşmemelerini buyurmuştu. Mesih ile Belial arasında ne söz birliği, iman edenin iman etmeyenle ne paydaşlığı olabilir? Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? 2. Korintiler 6, ayet 15-16. Şimşon düğünde İsrail'in tanrısından nefret edenlerle yakınlaştı. Daha düğün son bulmadan önce karısı kendisine hainlik etti. Şimşon buna kızıp Sora'daki evine tek başına döndü. Daha sonra yeni eşinin yanına gittiğinde onu bir başkasıyla evlenmiş buldu. Filistinlilerin tarlalarını ve bağlarını öfkeyle yaktı. Bunun üzerine Filistinliler kadını öldürdüler. Şimşon genç bir aslanı ve Aşkelonlu 30 adamı tek başına ve çıplak elle öldürerek şaşırtıcı kuvvetinin ilk belirtilerini gözler önüne sermeye başlamıştı. Eşinin barbarca katledilmesinden öfkelendiği için Filistinlilere saldırdı ve çoğunun canını aldı. Sonra Etam kayalığına çekilip bir mağaraya sığındı. Ne var ki adamlar onu oraya kadar kovaladılar. Paniğe kapılan Yahudalılar Şimşon'un düşmanlarının eline vermeye karar verdiler. 3000 Yahudalı Şimşon'un bulunduğu yere geldi. Şimşon onların kendisini urganlarla bağlamalarına izin verdi. Şimşon büyük sevinç gösterileriyle düşmanların ordugahına götürüldü. Rabbin ruhu büyük bir güçle Şimşon'un üzerine indi. Şimşon'un kollarını saran urganlar ateşte yanan keten gibi dağıldı. Elindeki bağlar çözüldü. Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla 1000 kişiyi öldürdü. İsrailliler Şimşon'la birleşip bu zaferi devam ettirselerdi, kendilerine zulmedenlerden özgür kılınmış olacaklardı. Ancak Tanrı'nın putperestleri ülkeden sürme konusundaki buyruğunu yerine getirmediler. Tanrı'nın sözünü dinleselerdi, uzak duracakları aşağılayıcı uygulamalara teslim oldular. Rab onlar için bir kurtarıcı çıkardığı zaman bile onu bırakıp düşmanlarıyla birleşmekten kaçınmadılar. Şimşon'un yanlış evliliği. Şimşon'un yanlış evliliği. İsrailliler zafer kazanan Şimşon'u hakim olarak kabul ettiler. Şimşon 20 yıl hüküm sürdü. Ne var ki Şimşon Filistinlilerden bir eş alarak Tanrı'nın buyruğuna karşı çıkmıştı. Ölümcül düşmanlarının arasına karışıp tanrısal olmayan tutkularını izlemeye devam ediyordu. Üstün kuvvetine güvenerek Gazze'ye bir fahişeyi ziyarete gitti. Kent sakinleri onun varlığından haberdar oldular ve öç almak için hazırlık yaptılar. Düşmanla en güçlü kentlerinden birinin surlarının içindeydi. Onu kolayca avlayacaklarına kuşkuları yoktu. Zaferlerini noktalamak için sadece sabaha dek beklemeleri gerekecekti. Geceleyin vicdanının sesi Şimşon'u uyandırdı. Nezir olarak yeminini bozmuş olduğunu anımsayıp kedere boğuldu. Ancak Tanrı'nın merhameti onu bırakmamıştı. Kuvveti onu yeniden kurtardı. Kent kapısına giderek kapıyı yerinden söktü. Onu Hevron'a giden yoldaki tepenin üzerine kadar taşıdı. Ondan sonra bir daha Filistinlilerin arasına girmeye cesaret etmedi. Ama kendisini yıkıma sürükleyen arzuların ardınca gitmeye devam ediyordu. Bir süre sonra doğduğu yerin yakınlarındaki Sorek Vadisi'nde Derila adlı bir kadına aşık oldu. Sorek'in bağları kendisini Tanrı'yla ve paklıkla arasındaki bağlardan birini daha kopararak şarap tutkunu olmuş gezgin Nezir'in iştahını kabartıyordu. Filistinliler Derila aracılığıyla Şimşon'un işini bitirmeye karar verdiler. Onu bu kadar kuvvetliyken yakalamalarının mümkün olmadığını biliyorlardı. Kuvvetinin sırrını öğrenmeyi amaçladılar. Bu nedenle Şimşon'un kuvvetinin kaynağını keşfetmesi için Delila'ya rüşvet verdiler. Zayıf bir kadın, güçlü bir adamı alt ediyor. Zayıf bir kadın, güçlü bir adamı alt ediyor. Delila hainlik yaparak Şimşon'a sorular sordu. Şimşon bazı yöntemlerle kuvvetinin zayıflatılabileceğini söyleyerek onu aldattı. Kadın bunu sınadığında Şimşon'un kendisini aldattığını gördü ve onu hilekarlıkla suçladı. "Bana güvenmiyorsan nasıl olur da seni seviyorum diyorsun?" dedi. "Üç kezdir beni kandırıyorsun. Üstün gücünün nereden geldiğini söylemiyorsun." Şimşon, Filistinlilerin Delila ile anlaşma yaparak kendisini yok etmek istediklerini üç kez gördü. Ama Delila bunu sıradan bir naz gibi gösterdi. Şimşon da aldandı. Sinsi bir güç, Şimşon'u her gün Delila'nın yanında tutuyordu. Sonunda teslim olan Şimşon, sırrını açıkladı. "Başıma hiç ustura değmedi. Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum."
Bu haber derhal Filistinlilere ulaştırıldı. Gecikmeden gelmeleri istendi. Savaşçı uyurken saçları kesildi. Delila, "Şimşon, Filistiler geldi," dedi. Şimşon uyandı ve "Her zamanki gibi kalkıp silkinirim," diye düşündü. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Filistinliler Şimşon'u yakalayıp gözlerini dağladılar ve Gazze'ye götürdüler. Gazze'ye götürüp tunç zincirlerle bağladılar. Cezaevinde değirmen taşına koştular. Ne büyük bir değişiklik. Şimşon zayıf, kör, tutuklu ve ayak işlerine koşulan bir adam haline geldi. Tanrı uzun süre ona karşı sabretmiş ama sırrını açığa vuracak kadar günaha gömüldüğünde onu bırakmıştı. Keramet Şimşon'un saçında değildi. Uzun saçı onun Tanrı'ya bağlılığının işaretiydi. Şimşon tutkularına yenik düşüp bu işareti yitirince işaretin simgelediği bereketlerden de oldu. Acılara ve aşağılanmaya katlanan Şimşon zayıflığını fark etti. Acıları onu tövbeye yöneltti. Saçları uzarken kuvvetine de yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Onu yenik düşen ve bağlı bir tutuklu olarak gören düşmanları hiç kuşkulanmadılar. Şimşon'un son tövbesi ve trajik zaferi. Şimşon'un son tövbesi ve trajik zaferi. Büyük bir sevinç duyan Filistinliler, İsrail'in tanrısına meydan okumaya cüret ettiler. Balık ilah Dagon'un onuruna bir bayram düzenlendi. Dagon bağlısı Filistinlilerin çoğu büyük tapınağı doldurdu. Büyük ve coşkulu bir şölen verildi. Sonra da Dagon'un güçlü zaferini kutlamak için Şimşon içeri getirildi. Halk ve yöneticiler Şimşon'un sefaletiyle alay ettiler ve ülkelerini mahveden kişiyi deviren ilahlarına tapındılar. Bir süre sonra Şimşon, yorulmuş gibi yaparak tapınağın tavanını tutan iki merkezi sütuna yaslanmak istedi. Sonra da sessizce dua etti. "Ya Rab Yahve, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir. Filistilerden bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım." Bu sözlerden sonra iki güçlü koluyla sütunları tuttu. Filistilerle birlikte öleyim diyerek bütün gücüyle sütunlara yüklendi. Tapınak, Filist beylerinin ve bütün içindekilerin üzerine çöktü. Böylece Şimşon ölürken, yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok insan öldürdü. İlah ve ona tapınanlar, kahinler ve köylüler, savaşçılar ve soylular, hepsi birlikte Dagon'un çöken tapınağının içinde can verdiler. Onların arasında Tanrı'nın halkını kurtarmak için seçtiği kurtarıcı da yatıyordu. Olup bitenlerin haberi İsrail ülkesine ulaştı. Şimşon'un akrabaları ölen kahramanın cesedini kaldırdılar. Şimşon'u götürüp babasının Sora'yla Eştaol arasındaki mezarına gömdüler. Şimşon bedensel olarak yeryüzünde yaşamış en kuvvetli adamdı. Ne var ki öz denetim, namus ve kararlılık konularında en zayıf kişilerden biriydi. Kendi tutkularına köle olan adam zayıf bir adamdır. Gerçek büyüklük kişinin denetlediği duyguların gücüyle ölçülür. Tanrısal görevleri başındayken denenenler, Tanrı'nın kendilerini koruyacağından emin olabilirler. Ancak kendilerini bilerek ayartılara maruz bırakanlar, eninde sonunda düşeceklerdir. Şeytan bizim zayıf noktalarımıza saldırır. Karakterimizdeki zayıf noktaları ele geçirerek bütün varlığımızı denetim altına almaya çalışır. Bu kusurlarda yenik düşen insanı tümüyle alt edeceğini bilir. Ancak kimse yenik düşmek zorunda değildir. Tanrı gerçekten arzulayanlara yardımcı olur. Tanrı'nın melekleri, Yakup'un görümde gördüğü merdivenin üzerine inip çıkmaktadırlar. Bu melekler, isteyen herkese yardımcı olmaktadırlar.